Ayrım 11.
7 yaş sıralarında cinsel rol ayrımı başlıyordu. Ataerkilliğin geçerli olduğunu düşünürsek bu ayrımın bir noktada yapılması gerekiyordu. Ama durum henüz çocukların alt sınıfa indirgenmesiyle iyice karışmamıştı. Cinsel ayrım daha yalnızca erkeklerle kadınlar arasındaydı. Çocuklarla yetişkinler arasında değil. Bir yüzyıl sonra kadınlarla çocukların ezilmesi gittikçe birbirine girdiğinden bu durumda değişmeye başladı. Özetlersek, çocuk merkezli çekirdek ailenin ortaya çıkmasıyla çocukları olabildiği süre anne babanın yasal gözetimi altında bulunduracak, çocukluk kavramını yerleştirecek bir kurum gerekli oldu. Okullar sayıca arttı. Ustalığın ve uygulamalı çıraklığın yerini kuramsal eğitim aldı. Bu kuramsal eğitimin işlevi, bilgi aktarmak yerine çocukları disipline sokmaktı. Bu yüzden çağdaş okulların çocukların gelişmesini hızlandırmaktan çok geciktirmesine şaşmamak gerekir. Çocukları yetişkinlerden, üstelik yetişkinler de yaşam deneyleri olan büyük çocuklardır, koparır. Onları yapay olarak 1/20 bilmem kaçlık bir yetişkin çocuk oranının içine sokarsak, sonuç o grubun ortalama, orta derecede, bir zeka düzeyinde kalmasından başka ne olabilir? Bu da yetmiyormuş gibi, 18. yüzyıldan sonra çocuklar yaşlarına göre çok katı bir biçimde bölünmeye, ayrılmaya başladı. Sınıflar. Çocuklar artık daha büyük ve daha akıllı çocuklardan da bir şey öğrenemez oldular. Uyanık oldukları sürenin çoğunu çok dikkatli bir biçimde seçilmiş, 3 dipnot, bu çağdaş devlet okullarında çok aşırı bir biçimde uygulanmaktadır. Devlet okullarına yazılacak çocuklar, doğum günleri rastgele seçilmiş bir tarihin birkaç gün gerisinde kalıyor diye koskoca bir ders yılını yitirirler. Yaştaşlarının arasında geçirmek zorundaydılar. Sonra ders programı sanki kaşıkla ağızlarına veriliyordu. Böylesi katı bir sınıflama, yetişkinliğe geçiş için gerekli evrelerin sayısını arttırıyor, her çocuğun kendi hızını tutturmasını engelliyordu. Çocuğun öğrenme hevesi dışarıya kaydırılıyor, onay bekler duruma getiriliyordu. Bu da yaratıcılığı kesinlikle öldürüyordu. Bir zamanlar yalnızca, daha yeterince gelişmemiş bir yavru köpek gibi, insan yavrusu olarak görülen çocuklar, kendi içinde yarışmalı derecelere ayrılmış, belirli bir sınıfta artık. Sınıfın en irisi, okulun en zekisi ve bunun gibi. Çocuklar her şeyi hep o yüce, büyüdüğüm zaman ölçüsüne vurup, durdukları bir dereceli sıralanma içinde düşünmeye zorlanıyorlardı. Bu bakımdan okulların gelişmesi dış dünyayı yansıtıyordu. Dış dünya, yaşa ve sınıfa göre gittikçe daha belirgin bir biçimde bölünüyordu. Sonuç şudur. Çağdaş ailenin gelişmesi, geniş, bütünlenmiş bir toplumun küçük, ben merkezli birimlere bölünmesi demekti. Bu evlilik birimleri içinde çocuk önem kazanmıştı artık. Çünkü çocuk, bu birimin ürünü ve o birimin devam etme nedeniydi. İnsanın çocuklarını, ruhsal, parasal ve duygusal bakımdan aile birimine, kendilerini böyle bir aile kuracak duruma gelinceye dek bağlı tutması istenen bir şey oldu. Bu amaçla çocukluk çağı yaratıldı. Daha sonra bunun uzantıları belirdi. Yeni yetmelik ya da 20. yüzyıl Amerikan dilinde teenage'lik. Üniversite gençliği, yetişkinlik öncesi gibi deyişler eklendi. Çocukluk kavramı insana ister istemez çocukların yalnızca yaş açısından değil, tür olarak da yetişkinlerden ayrı bir cins olduğunu düşündürüyordu. Bunu kanıtlamak için bir ideoloji oluşturuldu. Çocukların saflığı ve Tanrı'ya yakınlığı, küçük melekler, konusunda inanılmaz risaleler yazılmıştır. Bunların sonucu olarak çocukların cinsellikten uzak, 4 dipnot, bakınız Aries'in Centuries of Childhood, A Social History of Family Life, Yüzyıllar Boyu Çocukluk, Aile Yaşamının Toplumsal Tarihi adlı yapıtı. Bölüm 5, Utanmazlıktan Saflığa. Burada Herard günlüğündeki kayıtlara göre Duffy'nin cinsel deneylerine dayanılarak bu açılmanın ayrıntılı bir tanımı verilmektedir. Cinsel çocuk oyunlarının da sapıklık olduğu inancı doğmuştur. Bütün bunlar çocukların yaşamın gerçekleriyle ta baştan yüz yüze bırakıldıkları, önceki döneme taban tabana karşıttır. Çocuk cinselliğinin şu ya da bu biçimde kabul edilmesi, yetişkinliğe geçişi hızlandıracaktı. Bunun da ne pahasına olursa olsun geciktirilmesi gerekiyordu. Özel giysilerin geliştirilmesiyle çocukları yetişkinlerden, giderek öteki çocuklardan ayıran bedensel ayrılıklar abartılarak ortaya çıkmış oldu. Çocuklar artık yetişkinlerle aynı oyunları oynamıyorlar, yetişkinlerin uğraşlarına da katılmıyorlardı. Çocuklar bugün normal olarak kıyafet balolarına gitmezler. Kendilerine özgü oyunları, kendi oyun araçları, oyuncakları vardı. Bir zamanlar yaygın bir halk sanatı olan masal anlatmak, yeniden yalnızca çocuklara bağlandı ve günümüzde özel bir çocuk edebiyatının geliştirilmesine yol açtı. Yetişkinler çocuklarla konuşurken özel bir dil kullanıyorlardı. Çocukların yanında ciddi konulara girilmiyordu. Şşt, çocukların önünde söyleme. Boyun eğmeyi öğreten davranışlar evde kurumlaştırılıp yerleştiriliyordu. Çocukları gözleyeceksin, söylediklerini dinlemeyeceksin. Ne var ki bunların hiçbirisi çocukları gene de ezilmiş bir sınıf durumuna getiremedi. Bu işi bütünüyle gerçekleştirecek özel kurumlar kurulmalıydı, çağdaş okullar. Okulun ideolojisi çocukluk ideolojisiydi. Bu ideoloji çocukların disipline sokulması gerektiği varsayımına göre işliyordu. Çocuklar özel bir biçimde ele alınmaları gereken özel yaratıklardı. Çocuk psikolojisi, çocuk eğitimi ve bunun gibi. Bu işi kolaylaştırmak için çocuklar kendi türleriyle birlikte özel bir yere toplanmalı, yaşça kendilerine yakın olanlarla bir araya getirilerek yaşa göre gruplandırılmalıydılar. Okul, çocukları toplumun geri kalan kesiminden etkili bir biçimde ayırarak çocukluğu oluşturan kurumdu. Böylece okul, çocukların yetişkinliğe geçişlerini geciktiriyor, toplumun yararlanabileceği özel ustalıklar geliştirmelerini önlüyordu. Bunun sonucu olarak çocuklar, ekonomik bakımdan gittikçe daha uzun süre bağımlı kalıyorlardı. Böylece de aile bağları zedelenmiyordu. Aile içindeki sıralanışla, ekonomik sınıflaşma arasında önemli bir bağıntı olduğunu belirtmişti. Engels, aile içinde kocanın burjuva, karıyla çocuklarınsa proletarya olduğunu söylemiştir. Çocuklarla tüm işçi sınıfı ya da öteki ezilmiş gruplar arasındaki benzerlikler dikkati çekmiştir. Yapılan incelemeler bunların aynı ruhsal özellikleri paylaştıklarını göstermiştir. Proletarya giyiminin çocukların giyimin gibi geliştiğini, üst sınıf yetişkinlerinin artık bıraktıkları oyunları hem çocuklar hem de yamakların oynadığını gördük. Çocukların ve işçilerin, yetişkin erkeklerin yüce beyinsel çalışmalarına hiçbir zaman erişemeyecekleri, bu soyutlamalara karşılık elleriyle çalışmaktan hoşlandıkları söyleniyordu. Çocukların da işçilerin de mutlu, dertsiz, uysal ve gerçekliğe daha yakın olduklarına inanılıyordu. Her ikisinin de yetişkinlerin sorumluluklarından, dertlerinden uzak, bu yüzden talihli oldukları hiç durmadan hatırlatılıyordu. Çocuklar da, işçiler de istiyordu bu uzaklığı nasıl olsa. Her iki kesimin yönetici sınıflarla ilişkilerinde bir korku, kuşku ve güvensizlik korkusu vardı. Bunlar çoğu zaman ince bir çekicilik kabuğuna sarılarak çıkıyordu ortaya. Sevimli pelteklikler, göz devirmeler, utanmalar. Çocukluk miti, kadınlık mitine çok daha büyük bir benzerlik gösterir. Kadınlar da, çocuklar da, cinselliği olmayan, bu yüzden erkekten daha temiz yaratıklar sayılmıştır. Onların bu aşağı durumu, uydurma bir saygı altında beceriksizce gözden saklanmaya çalışılmıştır. Kadınların ve çocukların önünde ciddi sorunlar tartışılmaz, küfür edilmez. Kadınlar ve çocuklar açıktan açığa aşağılanmaz. Arkalarından yapılır bunlar. Küfür etmedeki iki yanlılığa gelince, bir erkeğin dünyaya küfür etmesine bir şey denmez. Çünkü dünya ona ait olduğu için lanetleme hakkı da onundur. Oysa aynı küfür bir kadının, dünyanın sahibi olmayan, eksik yani bütünleşmemiş bir insanın ağzından çıkarsa, o küfür küstahlık sayılır. Bu yüzden ya yersizdir ya da kötü bir şeydir. Kadınlar da, çocuklar da, kullanışlı olmayan fantezi giysilerle öteki insanlardan ayrılmıştır. Her ikisine de özel görevler, sırasıyla ev işi ve ev ödevi yüklenmiştir. Her iki grup akılca da biraz kısa sayılmıştır. Bir kadından ne beklenir zaten? Daha küçük o anlamaz gibi. Kadınlarla çocukların tapılmak üzere çıkarıldıkları o yüce yer, nefes almalarını engellemiştir aslında. Yetişkinler dünyasına her giriş çocuklar için bir cambazlıktır. Çocuklar istediklerini dolaylı yoldan elde edebilmek için çocukluklarını nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdir. Tutturdu gene bizimki gibi. Kadınların da kadınlıklarını kullanmayı öğrendikleri gibi. İşte gene başladı ağlamaya. Yetişkinlerin dünyasına her giriş korku dolu bir yaşama savaşı olmuştur. Çocukların kendi yaş grupları arasındaki doğal davranışlarıyla, yetişkinlerin yanındaki gösterişli ve ya da utangaç davranışları arasındaki ayrım bunu çok iyi kanıtlar. Kadınlar da kendi aralarındayken başka, erkeklerin yanında başka davranırlar. Her iki durumda da bedensel ayrılık, özel giysiler, eğitim, davranışlar ve eylemlerle kültürel bakımdan yaygınlaştırılmıştır. Öyle ki sonunda bu kültürel zorlama bir yerde doğal olarak içgüdüsel görülmeye başlanmış, kolayca kalıplaşmayı hızlandıracak bir abartma süreci oluşturmuştur. Bunun sonunda birey, kendine özgü bir dizi yasaları ve davranışları olan değişik bir insan-hayvan türüne dönüşür. Kadınları hiç anlayamayacağım ben. Sen hiç çocuk ruhundan anlamıyorsun gibi. Çağdaş argo bu hayvanlık durumunu çok iyi yansıtır. Çocuklar faredir, tavşandır, yavrudur. Kadınlara piliç, kuş İngiltere'de, tavuk, sersem tavuk, sersem kaz, yaşlı kısrak, kancık denir. Bunlara benzer deyişler erkekler için kişiliği kötüleyici anlamda kullanılır. Ya da daha geniş bir anlamda yalnızca ezilen erkekler için kullanılır. Damızlık, kurt, aslan, boğa, aygır. Ama bunlar pek kullanılmaz. Kullanıldığı zaman da özel bir cinsel anlam taşır. Kadınların ve çocukların sınıfsal ezilmesi şirinlik edebiyatıyla sarıldığından buna karşı savaşmak açık ezilmeye karşı savaşmaktan daha zordur. Ahmak bir teyze kendisini şapur şupur öptüğü ya da bir yabancı poposuna vurup kuş dili konuşmaya başladığı zaman hangi çocuk kalkıp da ters bir şey söyleyebilir? Yoldan geçen bir adam canı isteyip de laf atarak rahatını kaçırdığında hangi kadın ters bakabilir? Bugün harikasın güzelim lafına. Sana rastlamadan önce çok daha harikaydım diye karşılık verse erkek ne oluyor bu karıya be diye homurdanacak. Ya da daha beter bir karşılık verecektir. Çoğu zaman iyi niyetli gibi görünen bu sözlerin gerçek anlamı, kadın ya da çocuk kendilerinden beklendiği gibi gülümsemedikleri zaman ortaya çıkar. Pis, sersem karı, bilmem nerenle gülsen bile gene de yatmam seninle. Huysuz piç kurusu, babanın yerinde olsam seni öyle bir ıslatırım ki neye uğradığını şaşırırsın. Saldırganlıkları korkunçtur. Gene de bu erkekler kadınları ya da çocukları dostça davranmadıkları için suçlarlar. Kadın, çocuk, kara derili ya da işçinin yakındığını bilmek onları rahatsız ettiğinden, bu ezilen gruplar ezilmişliklerinden hoşlanmalıdırlar. İçleri kan ağlasa da gülümsemeli, yılışmalıdırlar. Çocukta oyunculuk neyse, kadında gülümseme odur. Kurbanın ezilmişliğini benimsediğini gösterir. Ben, her genç kızın yüzünde sinirlilikten doğan bir tik gibi asılı duran o yalancı gülümsemeden kendimi kurtarmak için epeyce uğraştım. Sonunda çok az gülümser oldum. Çünkü aslında içten gülümsemeye başlayınca gülünecek şeylerin aslında çok az olduğunu gördüm. Kadınların kurtuluş hareketi için düşümdeki eylem şudur. Bir gülümsemeye boykot. Bu boykot başlar başlamaz tüm kadınlar hep bir anda o hoşa giden sevimli gülümsemelerini kesecekler. Ondan sonra yalnızca kendileri bir şeyden hoşnut oldukları zaman gülümseyecekler. Aynı biçimde çocukların kurtuluşunda da çocuğun istemediği her türlü okşanıp öpülmeye bir son verilmesi istenmelidir. Bu elbette genel olarak okşamanın ayıplanmadığı bir toplum gerektirecektir. Günümüzde bir çocuğa gösterilen ilgi çoğu zaman yalancı okşama biçiminde ortaya çıkar. Bu da hiç yoktan iyidir aslında. Erkeklerin çoğu böylesine kolay yakınlık kurabilmelerinin kendi üstünlükleri olmadığını anlayamazlar. Şu bebeğin ya da dişi hayvanın içindeki kişinin o sırada onlar tarafından okşanmaktan hoşlanmayacağı, giderek görülmek bile istemeyebileceği akıllarına gelmez mi acaba hiç? Bu erkeğin sokakta bir yabancının mesleğine, erkekliğine hiç aldırmadan kendisine aynı biçimde yaklaştığı, elle sarkıntılık ettiği, homurdandığı, mırıldandığı, yılışık laflar ettiği zamanki durumunu düşünün. Özetlersek, işçi sınıfının ve azınlık gruplarının üyeleri çocuk gibi davranıyorlarsa bu, kadınlar gibi her sınıftan çocukların da aşağı sınıf sayılmasındandır. Çağdaş çekirdek ailenin doğuşu, ek olarak getirdiği çocuklukla birlikte ekonomik bakımdan zaten bağımlı olan grubun boyunduruğunu daha da sıkıştırdı. Bunu daha önce kısa olan bir bağımlılığın süresini uzatarak, bu bağımlılığı arttırarak şu bilinen araçlarla yaptı. Özel bir ideoloji, kendine özgü bir yaşama biçimi, özel bir dil, özel giyim, özel davranışlar ve bunun gibi. Çocukların bağımsızlığının arttırılması ve abartılmasıyla kadınların anneliğe mahkumiyeti de son sınırına dek genişletilmiş oldu. Kadınlarla çocuklar artık birlikte hapı yutmuşlardı. Birinin ezilmesi ötekinin ezilmişliğini arttırıyordu. Çocuk doğurmanın yüce gizemliliğine, doğal kadın yaratıcılığının büyüklüğüne, şimdi de çocukluğun yüceliği ve çocuk yetiştirme yaratıcılığının yeni gizemliliği eklenmişti. Neden canım, çocuk yetiştirmekten daha yaratıcı olan bir şey var mı? Bugün hepimiz tarihin kanıtladığı şeyi unutmuş görünüyoruz. Çocuk yetiştirmek onun gelişmesini engellemek demektir. Bir çocuğu yetiştirmenin en iyi yolu ellerinizi ondan çekmektir. 2. Günümüzde mit büyütülüyor. Gittikçe özelleştirilen aile yaşamının, kurumun bağımlı kişilerini, kadınlarla çocukları nasıl daha büyük ölçüde ezilmeye götürdüğünü gördük. Birbirine giren kadınlık ve çocukluk mitleri, bu ezilmenin araçları oldu. Victoria devrinde bu ezilme öylesine destansı boyutlara ulaştı ki, sonunda kadınlar baş kaldırdılar. Onların baş kaldırması da dolaylı olarak çocukluğu etkiledi. Ne var ki bu baş kaldırma, mitler ortadan kaldırılamadan bastırıldı. Bu mitler yer altına itilerek kitle tüketiciliğiyle daha da karmaşıklaşarak daha sinsi bir biçimde sürdü. Çünkü aslında hiçbir şey değişmemişti. İkinci bölümde kadın özgürlüğü hareketinin nasıl ustalıkla sabote edildiğini anlatmıştım. Bunun uzantısı olan çocukların ezilmesi olayında da aynı şey oldu. Çocukların yalancı kurtuluşu, kadınların yalancı kurtuluşunu aynıyla yansıtır. Ezilmenin tüm yüzeysel belirtilerini, kullanışlı olmayan çocuk giysilerini, hocanın sopasını ortadan kaldırsak da, çocukluk mitinin destansı boyutlarda 20. yüzyıla uygun bir biçimde büyümekte olduğu kuşku götürmez. Özel oyuncaklar, özel oyunlar, çocuk mamaları, özel kahvaltılıklar, çocuk kitapları, resimli kitaplar, çocuk şekerleri ve bunun gibi üretmek üzere kocaman sanayiler kurulmuştur. Çeşitli yaşlardan çocukların seveceği ürünleri geliştirmek üzere pazarlama uzmanları çocuk psikolojisini incelemektedirler. Yalnız çocuklar için kurulmuş yayın evleri, sinema ve TV sanayileri vardır. Bunların da kendileri için geliştirilmiş edebiyatları, programları ve reklamları, giderek ne gibi kültürel ürünlerin çocukların yoğaltmasına uygun olacağını denetleyen özel sıkı denetim kurulları vardır. Uzman olmayanlara çocuk bakımı sanatını öğreten bir alay kitap ve dergi çıkmaktadır. Doktor Spahn Ana Babalar Dergisi. Çocuk psikolojisi, çocuk eğitim yöntemleri, çocuk doktorluğu, son zamanlarda da bu garip hayvanı incelemek için geliştirilmiş özel uzmanlık bulunmaktadır. Zorunlu eğitim gelişmekte, artık çok zenginlerin bile bütünüyle kaçınamayacağı bir toplumsallaştırma, beyin yıkama, ağına dönüşerek yaygınlaşmaktadır. Huckleberry Finn'in günleri çok uzaklarda kalmıştır. Bugün, yalancılıktan hastalanan ya da okulu bırakan çocuk, çevresini saran uzmanlıklardan, hiç durmadan geliştirilen hükümet programlarından, peşini bırakmayan toplum sağlık uzmanlarından kurtulmaya çalışarak bile doldurabilir tüm zamanını. Çocuğun bu çağdaş ideolojide girdiği biçime daha yakından bakalım. Bu çocuk bedensel olarak bir Kodak reklamı kadar besili, sarışın ve sevimlidir. Kadınların hazır bir tüketici sınıf olarak sömürülmeleri gibi, çocukların bedensel zayıflığını sömürmeye kalkan birçok sanayi, örneğin Saint Joseph'in çocuklar için yapılan aspirinleri, vardır. Ne var ki, sağlıktan çok mutluluktur çocukların durumunu görmemize yardım edecek sözcük. İnsan bir kez çocuk olur. Görüp göreceği budur. Çocuklar mutluluğun canlı birer örneği olmalıdırlar. Asık suratlı, huysuz ya da ruhsal bakımdan dengesiz çocuklar hiç sevilmez. Çünkü çocukluk mitini yalanlayan örneklerdir bunlar. Çocuğuna unutulmayacak bir çocukluk yaşatmak her ana babanın görevidir. Salıncaklar, şişirilmiş yüzme havuzları, oyuncaklar, oyunlar, kamp gezileri, doğum günü toplantıları ve bunun gibi. Bu çağ, çocuğun babası gibi robotlaştığı zaman anımsayacağı altın çağdır. Bu yüzden her baba çocuğuna kendi yaşamının en parlak devresinde tadamadıklarını tattırmaya çalışır. Altın çağı olan çocukluk kültü öylesine güçlüdür ki, yaşamın öteki çağları bile ulusal bir gençlik kültü içinde bu çağa yakın olup olmayışlarına göre değerlendirilir.